Bugün birçok kişi inananın güvende olduğuna inanır ancak kurtuluşun güvencesine sahip değildir. Ve bunun nedeni de açıktır. Eğer ona itaat etmiyorsak Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bilemeyiz. Kurtuluş güvencesinden de emin olamayız. Mesih'e itaat çok önemlidir ve güvenimizin temelini o oluşturur. Onun buyruklarını yerine getirmezseniz bu güvenceyi hissetmezsiniz. İdare edebilirsiniz ancak tam yürekten bunu hissetmezsiniz. Bu gerçeği vurgulamak için 4. ayette Yuhanna şöyle der. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur. Bu gayet açık bir ifadedir. Önceki ayette Yuhanna onu tanıdığımızdan emin olabiliriz diyerek olayın olumlu yönünü belirtir. Biz Mesih'i tanıdığımızı nereden biliriz? Kendi deneyimlerimizden. Gnostiklerin kendilerine özgü bilgilerine baktığımız zaman onların sadece kafalarını bazı bilgilerle doldurmuş olduklarını hemen anlayabiliyoruz. Şimdi ise Yuhanna olaylara olumsuz yönden bakarak onun buyruklarını tutmayan ve onu tanıyorum diyen yalancıdır der. Mesih'e sürekli ve bilinçli bir itaatsizlik onu tanımadığımızın kanıtıdır. Başka bir deyişle o kişinin yaşamı yalandır. Tanrı'nın çocuğu olduğunu söylemek bir şey, sonsuz yaşama sahip olmak, Tanrı'ya yakın olabilmek için yeni bir ruhla yakarmak ve ona itaat etmek istemek başka bir şeydir. Tanrı'nın sözünü sevmeyen, Tanrı'nın sözlerine itaat etmeyen kişilerin onun gerçek çocukları olduğuna beni inandıramazsınız. Yaşamlarında iyi ürünler göstermeyenlerin inanlı olduklarını düşünmüyorum. Sürekli günah içinde yalan dolanda yaşayanların yeniden doğuşlarına, yeni insan olduklarına inanamıyorum. Oysa Tanrı sözü, Tanrı'nın çocukları olmuş olanların yeni bir yaratık olduğunu, eski şeylerin geçip gittiğini, her şeyin yeni olduğunu yazar. İşte kişi bu yeni yaşamla, Tanrı'yla ve insanla ışıkta, sevgi ve barış içerisinde yaşar. Elçi Yuhanna onun buyruklarına uyduğumuzdan dolayı onu tanıdığımızdan emin olabileceğimizi açıkça belirtmektedir. Yuhanna'nın eski antlaşmada İsrail ulusuna verilen 10 emirden söz etmediğini tekrar belirtmek isterim. Elçi Yuhanna burada Mesih'in inananlara verdiği buyruklardan söz eder. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu bu buyrukları sevmiyorsa, kutsal kitabın dediği gibi kin dolu ve kötülüğe tutsak bir durumdadır. Elçilerin İşleri 8. bölüm 23. ayet bundan bahseder. Rab İsa bedendeyken babasıyla ilgili olarak Yuhanna 8. bölüm 29. ayette "Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım." dedi. Bunu ben şahsen söyleyemesem de yaşamımı ona adadığımı ve onu hoşnut etmek istediğimi söyleyebilirim. Bazen sendeleyip düşsem de onu hoşnut etmek istediğimi söylüyorum. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı var olduğundan Tanrı'nın isteğini yapmak, isteğini yüreğinde bilince imanı kişinin güçlenir. Doğal insan hiçbir zaman Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istemedi. Yuhanna'nın söylediği gerçekten de çok güçlü sözler. Onu tanıyorum deyip de onun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur diyor. Ve Yuhanna kendisini bunu söylemeye zorlayanın kutsal ruh olduğunu da söyler. Tanrı'nın çocuğu olduğunu söyleyip onun buyruklarını yerine getirmeyen de gerçek yoktur. 1. Yuhanna 2. bölüm 5. ayette. Ama onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız der. Çok az sayıda yorumcunun belirttiği bir farkı belirtmek isterim. Bence Tanrı sözü ile Tanrı buyrukları arasında fark vardır. Kimisi buyrukların Tanrı'nın sözü olduğunu ısrarla öne sürebilir. Evet, buyruklar Tanrı sözüdür. Ama Tanrı sözünün tamamı yalnızca buyruklardan oluşmaz. Söz Tanrı'nın isteğinin ifadesidir. Bu buyruklarla da olabilir, başka şekilde de. Tanrı'nın sözünde yaşamlarımıza ilişkin Tanrı'nın tüm dileği açıklanmıştır. Yuhanna 14. bölüm 15. ayette Rab şöyle der. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna 14. bölüm 23. ayette ise beni seven sözüme uyar der. Aradaki fark nedir? Açıklamaya çalışayım. Babası çiftçi olan bir çocuğu ve köydeki evlerini düşünelim. Bir gün çocuk okula gitmek üzereyken babası seslenir. Ben tarladan dönünce ineği sağarım. Sen okuldan geldiğinde odunları kes. Arka tarafa sırala. Sonra da annene söyle sobayı ve ocağı yaksın. Çocuk dinler ve okuldan gelince odunları keser. Her gün böylece 1,5 saat harcar. Sonra bir gün kahvaltıda babası bugün iyi hissetmiyorum tarlaya gidemeyeceğim der ama yine de kalkar gider. Çocuk okuldan dönünce kendi görevinin yalnızca odunları kesmek olduğunu bildiği halde babasının hasta olduğunu bildiğinden ayrıca ineği de sağar. Odunu öyle buyruk aldığı için kesmiştir ancak ineği babasını sevdiğinden sağmıştır. Aynı şekilde Tanrı'nın bir çocuğu da Yalnızca Tanrı'nın buyruklarına itaat etmeyi değil, Tanrı'nın sözüne itaat etmeyi arzu etmelidir. Her yaptığı şeyde babasını hoşnut etmek istemelidir. Edindiğim izlenime göre birçok kişi hem mümkün olduğunca kurtulmamış kişiler gibi yaşamak hem de Mesih inanlısı olarak kalmak ister. Bana hem şunu ya da bunu yapıp hem de imanlı olarak kalabilir miyim diye soran bir gence asla yanıtını vermem. Çünkü soruları yanlıştır. Sorulması gereken soru şudur. Göksel babamı hoşnut etmek için ne yapabilirim? Tanrı'nın içten bir çocuğu onu hoşnut etmek ister. İmanlı yaşam ile imansızlık arasındaki sınırda yaşamaz. Bugün geniş fikirli olmak gerektiğini düşünen pek çok Mesih inanlısı var. Belki viski içmezler ama bira ya da şarap kullanırlar ve bu onlara geniş fikirli oldukları hissini verir. Elbette benim de epey dar kafalı olduğumu düşünebilirler. Sorun doğru ya da yanlış olma sorunu değildir ve umarım siz bu noktayı aştınız. Soru şudur, bu yaptığım göksel babamı hoşnut ediyor mu? Ben onu hoşnut edeni, yüreğine sevinç vereni ve benim de yaşamıma sevinç ve muhabbet katan şeyi yapmak istiyorum. Bunun tamamı da sevgi temeline dayanmalıdır. Beni seven buyruklarımı yerine getirir ve eğer bir kimse beni severse sözüme uyar. Eğer onu seviyorsanız onun buyruklarını yerine getirmekten fazlasını yaparsınız. Onun için güzel bir şey yapmak isteyeceksiniz. Sanırım birçoğunun kafasında eyleme geçirdikleri yani işledikleri günahlar vardır. Ama yapılması gereken iyi işler yapılmıyorsa bunun da günah olduğunu bilmek gerekmektedir. İncil'de şöyle yazar Yakup 4. bölüm 17. ayet. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Yapmam gereken ama ihmal ettiğim pek çok şey var. Bunlar ihmalden kaynaklanan günahtır. Kutsal kitaba göre bu iki tür günah arasında derece farkı yok. İkisi de aynı derecede kötüdür. Çok önemli olan 5. ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum. Ama onun sözüne uyanda Tanrı'nın sevgisi gerçekten yetkinleşmiş olur. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Tanrı sevgisinin yetkinleşmiş olması demek artık buyrukları yerine getirme aşamasını geçmiş ve yalnızca Tanrı'yı hoşnut etmeyi istiyorsunuz demektir. Size kendinizle ilgili bir durum çizelgesi yapmanızı öneririm. Günaha karşı tutumunuz nedir? Günah sizi rahatsız ediyor mu? Tanrı ile ilişkinizi bozuyor mu? Geceleri sizi rahatsız edip şöyle yakarmanıza neden oluyor mu? Yüce Tanrım, hata yaptım. Günahımı itiraf ediyorum. Tekrar seninle iyi bir beraberliğim olsun istiyorum. Bu yaklaşımınıza göre hareket edip Tanrı bozulan ilişkiyi yeniden düzeltecektir. Kurtuluşunuzun güvencesi o zaman yüreğinize dolar. 1. Yuhanna 2. bölüm 6. ayet. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir diyor. Biz Rab İsa Mesih gibi olamayız ve onun yaptıklarını da yapamayız. Ancak eğer yüreklerimizi Rab İsa'nın her yaptığı gibi babanın isteğini yapmaya verirsek o zaman onun yürüdüğü yolda yürümüş oluruz. Adanmak sözcüğünü bugünlerde çok sık duyuyorum. Bir vaazın ardından şu soru sıkça sorulur. Yaşamınızı Mesih'e adamak ister misiniz? Bununla ne demek istenir? İzin verin Yuhanna'nın tam adanmadan ne kastettiğini açıklayayım. Bu Mesih'i sevmektir. Eğer Mesih'i seviyorsanız onun sözüne uyarsınız. Sevdiğiniz kişiye hoşnut etmek istersiniz. Üzmek değil memnun etmek istersiniz. Zaman zaman karıma bir hediye almamın nedeni de bu. Dolayısıyla soru kendinizi Mesih'e adadınız mı değil Mesih'i seviyor musunuz olmalıdır. 1. Yuhanna 2. bölüm 7. ayette sevgili kardeşlerim size yeni bir buyruk değil. Başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür diyor. Başlangıçtan bu yana sizde olan eski buyruk hangi başlangıçtan beri? Yuhanna'nın 1. mektubuna başlarken sözünü ettiği başlangıçtır bu. Mesih'in beden aldığı zamandır. Betlehem'de başladı. Marangoz dükkanında devam etti ve 3 yıl süren bir görevden sonra sonuçlandı. Başlangıçtan beri kabul ettikleri eski buyruk, Rab İsa'nın yeryüzündeyken elçilere verdiği ve sık sık yenilediği buyruktur. Örneğin Yuhanna 13. bölüm 34 ve 35. ayetler ve 15. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde şunları söyledi. Size yeni bir buyruk bildiriyorum. Birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizleri sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize karşı sevgi beslerseniz herkes öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Buyruklarımı tutarsanız sevgimde kalırsınız. Nasıl ki ben de babanın buyruklarını tutup onun sevgisinde kaldım. Bunları size söyledim. Bendeki sevinci duyasınız ve sevinciniz doruğa ersin diye. Buyruğum şudur. Birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizleri sevdiğim gibi. Yuhanna burada size eski buyruğu veriyorum der. Bu da yeryüzündeyken Rab İsa'nın öğretmiş olduğu aynı buyruktur. Ardından Yuhanna 8. ayette yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor, gerçek ışık şimdiden parlıyor der. O halde bu kutsal ruhun gelip onların yaşamlarına girerek orada yerleştiği ve yenilediği imanlar için neden yeni bir buyruk olur? Çünkü bu kutsal ruhun gelişinden önce verilmiştir. Dolayısıyla yenidir. İmanlar Tanrı'nın isteğini yerine getirmelidir ve onun ilk isteği de onu sevmemizdir. Bu bir inanlının tanımıdır. Bir inanlı Tanrı'nın isteğini yapmaktan hoşlanandır. Karanlık geçmekte ve gerçek ışık şimdiden parlamakta olduğunda inanlı Rab Tanrı'yı her geçen gün daha iyi tanıdığını ve onun isteğini daha iyi anladığını söyleyebilmelidir. Büyük Alman şairi Schöler şöyle der. Her şeyi gitgide daha net görüyorum. Bu her Tanrı çocuğunun da içinde bulunduğu durum olmalıdır. Her gün ilerlememiz gerekir ve bu da Tanrı sözünü çalışmadan olanaksızdır. Yazılı söz konu oluyor burada. Yazılı söz yaşayan sözü yani Rab İsa Mesih'i açıklar ve o yaşam ekmeğidir. Ve yaşam suyudur. Ondan beslenmezsek açlıktan ölürüz. Ondan kana kana içmezsek susuzluktan kuruyup gideriz. Bugün dünyanın en büyük sorunlarından biri inanların büyük bir çoğunluğunun bazı küçük kuralları izlemeye çalışması ve bir bilgisayar gibi programlanmış olarak yaşamasıdır. Tüm bu küçük kurallara uyduklarında bir inanlı olarak yaşadıklarını düşünürler. Değerli dostum, sen programlanmış bir bilgisayar değilsin. Özgür isteğinle, duygularınla sevebilen bir insansın. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysan yeni yaratılışa sahipsin. Ancak elbette kendi varlığında içinde iyi bir şey barındırmayan bir insansın. Halen eski doğana bağlısın. Ne var ki içindeki bu yeni yaratılış Tanrı'nın isteğini yapmak, onu hoşnut etmekte ister. İşte bunu bilmek çok önemlidir. Çünkü karanlık geçmekte, gerçek ışık şimdiden parlamaktadır. Eğer şöyle bir çevrenize bakarsanız, ruhsal karanlığın, ahlaki karanlığın henüz geçmediğini fark edeceksiniz. Birçoğu Tanrı'nın sözünden habersizdir. Gerçek ışık olan İsa Mesih bu dünya üzerinde parlamaktadır. Sözünü ettiğimiz İsa halen daha yeryüzünde yaşamış olanlar arasında hakkında en çok tartışılan kişidir. Sizin Tanrı'nın bir çocuğu olarak hem ışıkta yürüyüp hem de kardeşinizden nefret ettiğiniz oluyor mu? 1. Yuhanna 2. bölüm 9. ayet ışıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır diyor. Bir Mesih inanlısı olarak kardeşinizden nefret etmeniz olanaksız değildir ama o zaman ışıkta yürüyor olmazsınız. Bir diğer imanlıdan nefret ediyorsanız, bir insandan nefret ediyorsanız imanınızla ilgili bir sorun var demektir. Bu davranış ve tutumlarına itiraz etmeyeceğiniz kişiler olmayacak demek değildir. Bazı inanların insanların bazı davranışlarını onaylıyor olmanız da olanaklıdır. Ancak onaylamıyor olmanız da olanaklıdır. Ancak onlardan nefret ediyorsanız karanlıktasınız demektir. Işıkta olmazsınız. Bunu daima aklımızda tutmalıyız. Herkes karanlığın içine doğar. Elçi Paulus Efes'teki imanları yazarken Rabbi tanımayan kişilere değinerek şöyle yazdı. Efesliler 4. bölüm 18. ayet. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. Bu doğal olarak insanın durumudur. Ancak suçlandığımız nokta doğamız değildir. Yuhanna 3. bölüm 19. ayette yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü der. Bu önemlidir, dikkat edin. Doğamız gereği günahlı olmaktan sorumlu değiliz. Kurtarıcıyı reddedersek sorumlu oluruz. Karanlık bir dünyaya gelmişiz diye bundan sorumlu tutulamayız. Ya da düşüncelerimiz kötüye eğilimli olarak doğduk diye suçlanmıyoruz. Hayır, Tanrı'nın sözü aracılığıyla bize gelen ışığı reddetmekten sorumluyuz. Eğer ışıkla yürürseniz bu karanlığı dağıtacaktır. Işığın araştırıcı ışınlarından kaçmaktansa izin verin yüreğinizi araştırsın. İnsan ısrarla bu ışığı reddederse bir gün gelecek, Tanrı bu ışığı tümden geri çekecektir. Ya da o kişi Rabbin ışığında kalıp onu reddettikçe yüreğinde güneş yanıkları oluşur. Esav böyle birisiydi, kızıldı, güneşte yandı. Yalnız fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da güneş yanıkları vardı onda. Nedir bu güneş yanığı? İnsan derisi güneşin açtığı ışınların hepsini emebilir. Ancak bir ışın var ki bunu kolayca ememez. İşte yanığı oluşturan bu emilemeyen derinin kabul etmediği ışındır. Dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmeyen can. Esav gibi güneşte yanar. Yuhanna karanlıkta olup olmadığımızı deneyen bir test olarak şöyle der. 1. Yuhanna 2. bölüm 10 ve 11. ayetler. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Rab İsa yeryüzündeyken şöyle dedi. Yuhanna 8. bölüm 12. ayet. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Yuhanna'nın kullandığı ölçüyü yaşamlarımıza uygulamamız gerekiyor. Sen Mesih'e gerçekten güveniyor musun? O senin ışığın mı? Kardeşinden, insanlardan nefret etmeyesin diye seni yönlendiren O mu? İşte bu gerçeği önümüze koyan bir şiir. İsa'nın söylediğini duydum. Ben bu karanlık dünyanın ışığıyım. Bak bana ve şafağın doğar. Ve tüm günlerin aydınlık olur. İsa'ya baktım ve onda yıldızımı, güneşimi buldum. Ve gezinme günlerim bitene dek bu yaşam ışığında yürüyeceğim. Elbette huylarını, konuşma tarzlarını, davranışlarını ve bir sürü alışkanlığını sevmediğiniz başka insanlar vardır. Onların bazı ifadelerini de sevmeyebilirsiniz. Başka bir deyişle kişiliğiyle çatışan bir kişiliğiniz bile olabilir. Ancak bu ondan nefret etme hakkını size vermez. Ya da onu sevmeyeceksiniz anlamına da gelmez. Katıldığım bir kurs sırasında odamı şimdiye dek bir imanlıda gördüğüm en rahatsız edici alışkanlıkları olan birisiyle paylaşıyordum. Gece ben yatıp uyuduktan sonra şarkı söylemeye başlardı. Bütün gün aklına gelmeyen şey gece 11 gibi başlardı. Bunun gibi alışkanlıkları da vardı. Bir gün ona şöyle dedim. Biliyor musun, sen benim Tanrı'nın bir çocuğu olduğuma en büyük kanıtsın. Ne demek istediğimi sordu. Şöyle yanıtladım. Sen benim şimdiye dek tanıştığım en saygısız Mesih inanlısısın, ancak yine de şunu bil ki seni seviyorum. O zaman bana bakıp şöyle dedi. Sen de benim tanıştığım en iğrenç, sevmesi en zor inanlısın ama seni seviyorum. Yıllar sonra bu arkadaşın bir sorunu oldu. Yardım etmek amacıyla onu görmeye gittim. Onunla karşılaşınca onun eskiye göre hiç de fazla değişmediğini, hatta daha sinirli biri olduğunu da gördüm. Belki o da benim için aynısını düşündü ama ondan nefret etmedim. Bu adam Tanrı'nın bir çocuğuydu ve Tanrı onu harika bir şekilde kullandı. Birçok yönden iyi birisiydi. Neden bilmiyorum, bazen bir imanlı bir diğeriyle karşılaşır ve onu sevmezse tek alternatifin ondan nefret etmek olduğunu düşünür. Ondan nefret etmeniz gerekmez. Onu Tanrı'nın bir çocuğu olarak sevmeniz gerekir. Değerli dostum, Yuhanna burada şu harika cümleyi bize aktarmaktadır. 1. Yuhanna 2. bölüm 10 ve 11. ayetler. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez, çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzdan emin olmak isterseniz bu testi kendi yaşamınıza uygulayın. Eğer kardeşinizden nefret ediyorsanız karanlıkta duruyorsunuz demektir. Eğer kardeşinizi seviyorsanız ışıktasınız. Mesih inanlısının yaşamı şöyle bir üçgen gibidir. Tanrı üçgenin tepesindedir ve onun ışığı sizin yüreğinize ve yaşamınıza gelir. İlk olarak Tanrı sizi sevdiğinden sizin sevginiz de yukarıya ona gider. Eğer burada ışıkta yürüyorsanız kardeşinizi de seveceksiniz demektir. Hem Tanrı'yı sevip hem de kardeşinden nefret edemezsiniz. Bu olanak dışıdır ve Yuhanna bunu ileride açıkça belirtecektir. Bu noktada Yuhanna'nın izlediği yoldan biraz ayrılmış gibiyiz. O imanının 3 değişik derecesinden söz ederek konuşmaya başlar. 1. Yuhanna 2. bölüm 12. ayet. Yavrularım, size yazıyorum çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı. Burada bence imandaki olgunluğa ya da imanların kaç yaşında olduklarına bakılmaz. Kullanım olarak bütün imanlara yönelik bir sözdür. Tüm Mesih imanlarının dayandığı temel Mesih'in akıtılmış kanı sayesinde günahlarının bağışlanmış olmasıdır. Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı diye yazmaktadır elçi Yuhanna. Bazı Mesih inanları hep küçük çocuklar olarak kalır, ilerlemezler. Şimdi Yuhanna bir başka grup insana hitap eder. 1. Yuhanna 2. bölüm 13. ayet. Babalar, size yazıyorum çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar, size yazdım çünkü babayı tanıyorsunuz. Babalar diye hitap ettiği kişiler Rab İsa'yı yıllardır tanıyan, büyümüş ve olgunlaşmış inanlılardır. Öyle sanıyorum ki Davut peygamber 23. mezmurunu yaşlılığında yazdı. Bunu genç bir çobanken yazmış olamazdı çünkü bu mezmur yaşamın zorluklarını anlatır. Davut peygamber her türlü tehlike ve sorunla karşılaşmış ve Tanrı ile beraberlik içinde yaşamayı başarmıştı. Davut peygamber Tanrı'nın olgunlaşmış bir çocuğuydu ve Yuhanna'nın babalar diye hitap ettiği kişilerin tanımına tam olarak uymaktaydı. 23. mezmuru ben yaşlı bir kralın mezmuru olarak görüyorum. Davut'un bu mezmuru tahtında oturup gerideki yaşamına bakarak yazdığını düşünüyorum. Betlehem'in tepelerinde sürüsünü otlatan bu çoban çocuğun koyunlarını ayılar ve aslanlardan nasıl koruyacağını hatırlatır. Sonra ise kral oluşunu ve halkının çobanı oluşunu hatırlatır. Yaşamını düşündüğünde Yonatan adında biriyle olan derin arkadaşlığını, kendisini öldürmek isteyen kral Saul'dan kaçışını, Hebron'daki krallığını ve son olarak da Tanrı'nın onu 12 oymak üzerine kral yapışını hatırlar. Ayrıca bir gün işlediği o rezil kötü günahını ve itiraf ettiğinde Tanrı'nın lütufkar oluşunu affında hatırlamaktadır. Evinde olan sorunu özellikle de en sevdiği oğlu Avşolom'un isyanını düşünür. Kudüs'ten kaçışını, saklanışını, sonra da onu çok üzen Avşolom'un ölüm haberine alışını. Yaşlı kral bunları düşünürken şöyle der. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Davut, Tanrı'nın olgun bir çocuğu durumuna gelmişti. Bu durumda Tanrı'nın onu nasıl yeşil çayılara götürdüğünü, nasıl sakin sular boyunca yürüttüğünü ve canını tazelediğini hatırlar. Yuhanna'nın babalar diye kastettiği imanlar Davut gibi kişilerdir. Bundan sonra Yuhanna gençlere hitap eder. Gençler, size yazdım çünkü güçlüsünüz der. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Elçi Yuhanna'nın kötü olanı yendiğiniz sözüyle güç kaynağının nereden geldiğini açıkça belirttiğini düşünüyorum. Şunu iyice anlamalıyız ki ruhsal olgunluk ölçülerini kullanacak olursak hemen hemen her defasında göreceğiz ki gençler elbette ki babalar kadar olgun değildir. Burada ne demek istenir? Yuhanna bu sözüyle şunu söyler. Gençler genelde babaları kadar deneyim sahibi olmadıkları halde yine de Mesih'in kanı aracılığıyla düşmanı yenmenin yolunu öğrenmiş durumdadırlar. Bunun yanı sıra Rabbin sözüne sadık kaldıkları için zaferi elde ediyorlar. Bu gençler Tanrı için yaşamayı öğrenmişlerdi. Çocuklar, size yazdım çünkü babayı tanıyorsunuz diyor 15. ayette. Yeni bir düşünceyi okuyucularına sunmaktadır Yuhanna. Çocuklar eski Yunanca'da paideia sözcüğüdür. Olgunlaşmamış küçükler anlamına gelir. Bunlar Tanrı'nın çocukları olduklarını bilenlerdir. Ancak bu bilinçten çok daha ileri gitmek istemezler. Onların bildiği ve bilmek istediği her şey bundan ibarettir. Ne yazık ki günümüzde bile Tanrı çocuklarının büyük çoğunluğu bu grup içerisinde yer alır. Bazı topluluklarda ruhsal yönden bir anaokulundaymışız gibi bizlere gelmektedir. İnsanlar iri yarıdır. Saçları beyazlaşanlar vardır ama ruhsal yönden olgun değiller. Hiçbir zaman büyümemişlerdir. Yuhanna şimdi bazı eklemeler yaparak inananların farklılıklarına değinerek şöyle der. Babalar, size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım çünkü güçlüsünüz. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, kötü olanı yendiniz. Bu 14. ayette babalar, size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz derken Elçi Yuhanna bir şey eklemez. Çünkü bundan öteye gidemezsiniz. Elçi Pavlus'un da söylediği gibi. Bir insanı Mesih'te baba yapan nedir? Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetler. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Burada Elçi Pavlus bir kişiyi tanımaktan söz eder. Değerli dostum, bir insanı hiçbir zaman 1-2 dakika, 1-2 saat, hatta birkaç ayda ve yılda bile doğru dürüst tanıyamayız. Bir insanı ancak her gün onunla birlikte yaşayarak tanıyabiliriz. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, hatta 50 yıl eşiyle birlikte yaşayan biri haklı olarak eşim beni ya da ben eşimi tanıyorum diyebilir. Eşimin beni tanıdığını keşfetmiş durumdayım diyor Dr. Maggie. 40 yıldır benimle yaşıyor ve beni çok iyi tanıyor. Hastalığım nedeniyle evde kalmamın gerektiği bir yaz onunla evimizin bahçesinde oturup birbirimizi biraz daha tanıdık. Tanıştığımızdan bugüne dek olan pek çok şeyi konuştuk. Hasta olduğum halde yaşadığım en iyi yazdı. Şimdi diyor Dr. Maggie, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Peki ama İsa Mesih'i nasıl tanıyacağız? Bunun tek yolu onun sırlarını bize açıklayan, onu bize tanıtan Tanrı sözünü öğrenerek olur. Bu öğrenme haftada bir İncil çalışmalarına katılmak ya da ara sıra kutsal kitabı eline alıp rastgele oradan buradan birkaç ayet okumakla olmaz. Tanrı sözü besin gibidir. Ben yıllardır haftalık İncil çalışmalarını yönlendiririm ve bunun yararına da inanıyorum. Ama güzel bir yemek yediğinizde bir hafta sonra yine gelip yiyeceğim dediğinizde gülünç bir duruma düşersiniz. Bir hafta hiçbir şey yemezsek yerimizden kıpırdayamayız. Bu yüzden radyoda günlük kutsal kitap programlarını yapıyorum. Unutmayalım ki Tanrı sözü yaşam ekmeğidir. Mesih'i tanımak istiyorsak yaşamın acıları ve sevinçlerinden geçerken onun sözüne göre onunla birlikte yaşamalıyız. 1. Yuhanna 14. ayetin sonunda gençler, size yazdım çünkü güçlüsünüz. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, kötü olanı yendiniz derken Elçi Yuhanna gençlerin güçlü olduğunu ve kötü olanı yenebildiklerini söyler. Bu zaferin nasıl elde edebileceğinin sırrını açıklar. Tanrı sözü içinizde yaşıyor der. Yalnız gençlere özgü bir öneri değildir bu. Siz ve ben kötü olanı yenebiliriz. Tanrı'nın sözüyle. Efeslere yazılan mektubun 6. bölümünde Mesih inanlısının silahları ayrı ayrı sıralanır ve saldırı silahının Tanrı sözü olan ruhun kılıcı olduğu belirtilir. Eğer günaha karşı kendinizi savunacaksanız Tanrı sözünü iyi bilmeniz ve ondan günlük besini almanız gerekir. Birçok inanlının dünyanın günahlarına yenilmesinin nedenini burada aramamız gerekir. Yenilginin nedeni çok basitçe önümüzdedir. Tanrı sözünden gereken besin alınmadığı zaman imanlı yenilir. Tanrı sözünü çalışmak ve benliğimize almak gerekir. Güçlü olmak için günde 3 kez fiziksel besin alıyoruz. Bunun gibi ruhsal besin de kesintisiz bir şekilde gereklidir.